Ayrım 2. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 21. Gerilimli bekleyiş geride kalıp, saate bakarak tik takını dinlemekle geçen 15 dakikalık işkence sona erince, oraya gitmekten başka bir şey düşünmez oldu. Merakını ya da acıma duygusunu gidermek için değil, geleceğiyle ilgili olduğunu belirsiz bir biçimde duyumsadığı ve neredeyse kötü niyetle yerinde sorulara boğduğu bir çağrıya, bir gereksemeye karşılık vermek için. Amerikalıların karargahıyla Fransızların karargahında kendisi gibi kaç asker yıkıntıların altında kalmıştı. Kaç asker mantar tarafından emilip gökyüzüne götürülmüş, sonra iki kollu iki ayaklı kuklalar gibi toprağa tükürülmüştü. Başıboş köpeklerin ulumasını, korkudan çılgına dönmüş horozların üğürüsünü dinlemek ya da kafaları ninetlerine ben kimim, ne arıyorum, yaşamın anlamı ne gibi sorulara takmak için gece boyunca kaç Angelo gözlerini kırpmamıştı. Kaç benzeri vardı, 50 mi 100 mü? 50 kez, 100 kez ölebileceğini düşünemiyordu. Kendini görmek istiyordu, yalnızca görmek de istemiyordu, kendini anlamak istiyordu. Yaşam ile ölüm aynı sorunun iki yüzü değil miydi? Charlie'ye döndü. Şef, olmaz diye homurdandı Charlie konuşmasına izin vermeden. Ne işin var senin? Bana bağlısın sen. Bir işe yararım şef, kurtarma ekiplerine katılırım. Kurtarma ekiplerinin gereksemesi olmaz sana. Çalışırlarken fotoğraf çekerim arşiv için. Beni rahat bırak evlat. Dışarı çıktı. Kimsenin haberi olmadan, kurtarma işlemlerini izleyen subaylarla dolu avluda dolaşmaya koyuldu. İstihkamcılara söyleyin, iki leoparla iki vinç götürsünler. Kazma kürek götürün daha, gönderdikleriniz yetmez. Maskeleri unutmayın, eldivenlerle maskeleri. Ölüler kokar, biliyorsunuz değil mi? Arkasından genizden gelen yapmacıklı bir sesin yükseldiği bir kapının önünde durdu. Ne iğrenç saldırı, değerli komutanım, iğrenç. Benim için bundan kötü bir gün olamazdı. Tam bugün İngiliz karargahındaki subaylar yemeğe çağırmışlardı. Bir NATO tatbikatında 7th Brigade'de hizmet etmek onuruna eriştiğim için. Çok değer verirler bana. Komutan Sir Montague yemek listesine güzel bir tatlı da ekletmişti. Yazılı olarak özür dileyeceğim. Telefonla dilemek saygısızlık olur. Bir centilmen hiçbir zaman saygısız davranmamalı. Hiçbir zaman. 400 ölü karşısında bile. Evet sayın komutanım, 400. 300 Amerikalı, 100 Fransız. Güzel bir omlet. Savaş omlete benzer ve yumurta kırmadan da omlet yapılamaz. İnanamayıp irkildi. 400. 400 demişti. Charlie izin verse de vermese de gidecekti. Hiç duraksamadan bodruma inen merdivenlere doğru fırladı. Arap bürosuna girip M12'sini aldı. Yukarı çıktı, tekrar inip fotoğraf makinesinin çantasını omuzladı. Yeniden yukarı çıkıp soluk soluğa avluya geldi. Cip duruyor mu diye. Cip oradaydı. Sürücüsü de direksiyonda. Cipe atladı. Hadi Stefano gazla. Nereye gidiyoruz diye sordu Stefano. Korkudan hala bembeyaz, çocuksu yüzünü kaldırarak. Amerikalılara, Fransızlara. Charlie'yi bekliyorum ben, Charlie ile gideceğim. Boş ver Charlie'ye, bas gaza. Çekinen Stefano motoru çalıştırıp karargâhtan çıktı. Aerodrom yoluna girdi. Artık gün tam ağarmıştı. Çılgına dönmüş horozlar ötmüyorlardı. Başıboş köpekler yıkılmış evlerin bodrumlarına, fareli lağımlara dönmüşlerdi ve kırmızı tozdan iki mantar tümüyle dağılmıştı. Kentin üstünde duru, alaycı bir güneş ışıyordu. Sanki gel de gör, gel demek isteyen bir güneş. Amerikan birliğinin 1000 askeri havaalanının güneydoğusunda terminal, sonra denetleme kulesi, sonra da hangarlar boyunca uzanan caddenin dibinde yer alan 4 katlı sağlam bir binaya yerleşmişti. Terminale varılır varılmaz bayrağın kırmızı mavisiyle birlikte ağaçların yeşilinden sıyrılan beyaz görüntüsü kendini belli ediyordu. Binanın çevresi böğürtlen kaplıydı. Önünde bir dizi palmiye vardı. Ama hangarı geçtikten sonra Angelo beyaz görüntünün artık görülmediğine tanık oldu, bayrağında. Yanlış yola girdin Stefano. Yo, aerodrom yolundan sonra sola dönüp caddeye girdim. Terminali, sonra denetleme kulesini, sonra hangarları geçtim. Ama haklısın, Amerikan karargahı nerede diye kükredi. Şaşkına dönen Stefano, geri dön çabuk. Anlayamadım, anlayamadım diye mırıldanan Stefano geri döndü. Aerodrom yoluna geldi, yine geri dönüp bir kez daha havaalanına vardı. Terminal, sonra denetleme kulesi, sonra hangarlar boyunca uzanan caddeye saptı bir kez daha ve yine aynı noktada buldu kendini. Gördün mü? Yanlış yola girmemişim. Evet diye onayladı Angelo. Amerikan karargahının caddenin dibinde olması gerek. Olması gerek ama yok. Yoktu. Sonra birden havaalanından bu yöne doğru gelip palmiyelerin önüne inen helikopterleri gördü. Sirenlerini öttürerek yıldırım gibi bu yöne gelmekte olan can kurtaranları gördü. Anladı. Stefano'ya can kurtaranların peşinden gitmesini söyledi. Stefano denileni yaptı ve çok geçmeden 3-4 deniz piyadesinin bir sürü gazeteciyle televizyon kameramanını itip kalktığı tel örgülerle çevrili bir alana vardılar. ''Bırakın girelim. Geriye, lanet herifler, geriye.'' Tel örgülerin gerisi ana baba günüydü. İlk yardımcılar, ellerinde sedyeler, çılgınlar gibi koşuşuyor, parçalanmış ya da yanmış vücutları çılgınlar gibi sedyelere yatırıyor, bunları helikopterlere ya da can kurtaranlara aktarmak için çılgınlar gibi fırlıyorlardı. Kurtarma birlikleri kazmalarla, küreklerle, bellerle kazı yapıyordu. Yer yer üst üste koyulmuş renkli plastik torbalardan oluşan piramitler yükseliyordu. Toplanmış cesetler vardı torbalarda. Üniformaları parçalanmış, yüzleri kana pisliğe bulanmış, gözleri hala korku dolu, sağ kalabilmiş askerler analarına, İsa'ya seslenerek dolaşıyorlardı. Ve saat 6:24 geçe 1000 askeri uykuda avlayan patlama 4 katlı binayı yerle bir etmişti. Artık yerinde yüksekliği bir zırhlı aracın yüksekliğini geçmeyen bir moloz yığını vardı. Bir de rüzgarın ekşi heksojen kokusu ve çığlıklar, küfürler, yakınmalarla birlikte yaydığı kavrulmuş insan eti kokusu. ''Yardım edin, çıkartın beni buradan, yardım edin. Ayaklarım, ayaklarım yok.'' ''Yavaş, yavaş, canını acıtıyorsun, Allah belanı versin.'' ''Ronnie, neredesin?'' ''Tanrım.'' Stefano koltuğunda büzüldü. ''Ben gelmiyorum.'' dedi kısık, boğuk bir sesle. ''Peki gelme.'' diye yanıt verdi Angelo. Sonra cipten atladı, M12'sini omzuna astı, Nikon'u cebine yerleştirdi ve kargaşanın içine daldı. Her adımda öfkeden, dehşetten irkiliyordu. Sağında bir parmak, solunda bir ayak, sonra bir kol, bir kulak, hepsini toplayıp kasap dükkanlarındaki et artıkları gibi gri plastik torbalara atıyorlardı. Çoğu parçalanıp kopmuştu. Bir bölümü ise demir kirişlerin, yıkılan duvarların altında ezilerek kandan yapılmış alçak kabartmalara dönüşmüştü. Bir bölümü öyle kavrulmuştu ki dokunur dokunmaz gevrek bir ses çıkartarak kırılıyorlardı. Yaralı azdı ama yaralıları görünce keşke ölselerdi diyordu insan. Bereket çoğu, belediyenin gönderdiği ilk yardımcıların beceriksizliği sonucunda ölüyordu. Teknik bilgiden yoksun ilk yardımcılar, bu tür kıyımlara alışkanlığın verdiği duyarsızlıkla, enkazı hızla kaldırmaktan başka bir şeyi önemsemiyorlardı. Kürekleri rastgele daldırıyor, yaralıları yavaşça çıkartacak yerde, molozlarla birlikte havalandırıyorlardı. Altında bir canlının bulunduğu bir taşı kaldırırken payan da vurmayı unutuyorlar, taş düşüp kurtarılabilecek insanı eziyordu. İstihkam uzmanlarınca yönetildikleri, her türlü molozu kaldırıp taşıyabilen vinçli bir leopar getirdikleri için İtalyanlar daha iyi çalışıyorlardı. Marineslerle birlikte çalışıyorlar ama iyi İngilizce bilmiyorlardı. Marinesler içinde İtalyanca bilen daha da az olduğu için birbirleriyle anlaşamıyorlardı ve yanlış anlamalar yıkımlara yeni yıkımlar ekliyordu. ''Öyle değil orospu çocuğu, önce kirişi keseceksin testereyle.'' ''Kirişi, kirişi testereyle keseceksin. Kesmek nasıl denilir, kiriş nasıl denilir?'' ''Hastir, beğendiniz mi yaptığınızı?'' ''Yaşıyordu, soluk alıyordu, üstüne düşürdünüz.'' ''Gördünüz mü? Kirişi kesmelerini söylemiştim onlara. Öldü şimdi, öldü.'' Sonra üzüntülü yorumlar, acı sözler, sorgulamalar. ''Kim yaptı, kim yaptı bunu? Hizbullah değil mi? Hümeyniciler. Nöbetçi Marine'nin dediklerini duymadın mı? Yüz yüze gelmiş, görmüş.'' ''Duymadım dediklerini, ne dedi?'' ''Başına Hizbullahçılar, Hümeyniciler gibi kara bir bez sarmıştı diyor. Gençmiş, sakalı varmış, 30 yaşlarındaymış. Mutluluktan gülüyormuş. Mutluluktan mı? Evet, mutluluktan. Peki nasıl yapmış? Çok basit. Heksojen dolu kamyonuyla nöbetçinin burnunun dibinden geçmiş, denetim parmaklığını yıkmış, içeri dalmış. Park yerine gelince devreyi bağlayıp havaya uçmuş. Pietro Mica gibi. Bir tek saç teli bile kalmamış geriye. Alçak herif. Ruh hastası. Pietro Mica gibi mi? Alçak mı? Ruh hastası mı? Angelo kazma sallayan bir başka İtalyan birliğine doğru yönelirken, ama Pietro Mica ne alçaktı ne ruh hastasıydı diye düşündü. Bir kahramandı. Pater Noster, Ave Maria ve Ulusal Marş'la birlikte adını ezberletmişlerdi bize. Piemonte ordusu askeri Pietro Mica 1677'de Vercelli'de doğdu. Fransızların Torino'yu kuşatması sırasında Lağımcılar Birliği'nde görev aldı. Kalenin içine ulaşan bir tünele giren Fransız kumbaracıların yolunu kesmek için 29 Ağustos 1706 günü lağım patlatarak düşmanla birlikte havaya uçtu. Bu kahramanca davranış ülkeyi yabancılara karşı savunan askerlerimizin değerini simgeler. Evet, okulda öğretilen buydu. Pietro Mica'nın parçaladığı, ezdiği, kavurduğu, ayaksız kolsuz gövdelere, kana bulanmış alçak kabartmalara dönüştürdüğü, Fransız kumbaracılar için acıma ya da saygı içeren tek bir sözcük söylenmiyordu. Peki günün birinde Beyrut'taki Müslüman çocuklar, 300 deniz piyadesini boğazlayan Hizbullahçı, geriye saçının bir teli bile kalmayan Hümeynici için aynı övgüleri ezberlerlerse ne olacaktı? Aynı özveri, aynı koşullar. Hayır, koşullar aynı değil. Çünkü 300 marines kenti kuşatmamıştı. Kente biraz olsun barış getirmeye çalışıyorlardı. Bir tünele girmemişlerdi. Yatakhanelerinde uyuyorlardı. Birbirlerini boğazlayan köpekleri yatıştırmak için Beyrut'a gelmişlerdi. Daha doğrusu çağrılmışlardı. Ne çıkar bundan? Kamikazeye karşısındakilerin düşman olduğu öğretilmişti. Tıpkı Fransız kumbaracıların Pietro Mica için düşman olmaları gibi. Mutluluktan gülüyormuş. Ölmeye, 300 kişiyi öldürmeye hazırlanırken gülebilir mi insan? Gülebilir belki de. Bir kez Livorno'da bir köprüyü havaya uçurma uygulamasına katılmıştı. Yalnız patlayıcı yerleştirilmeyecek, sanal düşman birlikleri köprüden geçerken köprü havaya uçurulacaktı. İşte bu işi büyük bir özenle, titizlikle, köprünün düşman birliğiyle birlikte havaya uçacağı zamanı tam hesaplayarak yerine getirmişti. Ve Şeker, aferin, tam isabet, aferin diye kendisini kutladığında mutluluktan gülmüştü. Açık sözlü olalım. Köprüde gerçek askerler de olsaydı, patlayıcıyı yine aynı özenle, aynı dikkatle yerleştirecekti. Ahlaksal gerekçelerle karşı çıkmayacaktı. Sonra da aynı biçimde gülecekti. Bu gerçek öldürülen marineler için de geçerliydi. Onlar da düşman birlikleri geçerken köprü uçurmayı öğrenmişlerdi. Öldür, öldür çığlıklarıyla talim yapmışlardı. Şunu da unutmayalım. Bir askerin paçayı kurtarabilme olasılığı vardır ama bir kamikazenin yoktur. Kamikaze mutlaka kurbanlarıyla birlikte geberir. Ve yeter. Artık karargaha dönmek istiyordu. Görmek istediğini görmüştü. Başka bir şey görmek istemiyordu. Stefano'nun yanına gitmek için doğruldu, sonra vazgeçti. Yere diz çökmüş, göğsüne bir miğfer bastırarak hıçkıran bir Maro görmüştü. Maro, İtalyan deniz piyadesi. John, John! Çok değer verdiği bir nesnenin elinden alınmasını istemeyen bir çocuğun inadıyla bastırıyordu miğferi göğsüne. Oysa çocuğa benzer hali yoktu. 27-28 yaşlarında olgun, erkek yüzlü biriydi. Yanına doğru gitti çıkışarak. Sus be, sırası mı böyle isteri krizi geçirmenin? Ama yanına varır varmaz sesi kesildi. Maro'nun göğsüne bastırdığı sıradan bir miğfer değildi. Miğferin içinde kesik bir baş vardı. Bırak onu Maro. Ama Maro ağlamayı ve içinde kesik baş bulunan miğferi göğsüne bastırmayı sürdürüyordu. John, John, yere bırak Maro. Ama John o. Sonra yeniden hıçkırmaya koyuldu. Kim olursa olsun yere koy. Sonra da birliğine dön. Hangi birliktensin? Ne birliği? John, John, kurtarma ekipleriyle gelmedin mi buraya? Hayır, John'u aramaya geldim. Nasıl geldin buraya? Bilmiyorum, anımsamıyorum. Adın ne? Fabio. Bana ver Fabio, bir torbaya koyalım. Torbaya koymamız gerek. Olmaz, torbaya olmaz. Yatıştırmanın en azından başı bırakmayı kabul ettirmenin yolu yoktu. Ama birden hıçkırıklar kesildi. Angelo elinden almasın diye başı göğsüne bastırmayı sürdürerek konuşmaya başladı. Kopuk ve Angelo araya girmek istediğinde sus çavuş sus sözcükleriyle kesilen uzun bir konuşma. Kısa ama yoğun bir dostluğun öyküsü. Bir ortak eğitim sırasında atış poligonunda tanışmış. John İtalyanca bildiği için hemen sıkı fıkı dost olmuşlardı. Ailesi Umbria kökenliymiş. Anası babası evde İngilizce konuşmazlarmış. Sus çavuş sus. Öyle çok ortak yanları vardı ki John ile onun. Söz gelimi John da profesyonel askerdi. Kendi isteğiyle bulaşmıştı bu belaya ama savaştan tiksiniyordu. Her fırsatta kahrolsun savaş, kahrolsun savaş diye bağırıyordu. Savaşmak için marines olmamıştı. Dünyayı dolaşmak için olmuştu. Orduya katıl, dünyayı dolaş deniliyordu afişlerde. Talimlerin, dayakların insanın pestilini çıkarttığı Paris Island denilen yerden ancak Beyrut'a gelebilmek için kurtulacağını nereden bilebilirdi? O da Japonya'ya gideceğini sanarak denizci olmuş. Ama Brindisi'den ancak birbirlerini boğazlayan bu insanların arasına düşmek için çıkabilmişti. Sık sık buluşmuşlardı John ile. Bira içmek, plan yapmak, düş kurmak için. Daha dün Fabio demişti, bu pislik sona erer ermez Marines'ten ayrılacağım. Sen de Maro'dan ayrılırsın. Sonra benim yanıma, Ohio'ya, Cleveland'a gelirsin. Birlikte bir İtalyan lokantası açarız. Zengin olur, gönlümüzce dolaşırız dünyayı. Bu sabah o da uyandığında İtalyan lokantasını John'u düşünmüştü. Küçük mavi gözlerini, sivri küçük burnunu, ince dudaklarını, kiremit kırmızısı garip saçlarını. Haşlanmış bir istakozun kırmızısı. Patlama olduğunda, gökyüzü kapkara kesildiğinde, karanlıktan Hiroşima mantarı yükseldiğinde ve birisi Amerikalılar havaya uçtu diye bağırdığında bile John'u düşünüyordu. Sonra ikinci bir patlama olmuş, gökyüzü yeniden kapkara kesilmiş, karanlıktan yine Hiroşima mantarı yükselmiş ve birisi Fransızlar da havaya uçtu diye bağırmıştı. Hemen Amerikalılara giden kurtarma ekiplerine katılmış, oraya varır varmaz John neredesin, John diye bağırmaya başlamış. Birden ayağına içinde bir baş bulunan bir miğfer takılmıştı. Öyle kara bir baştı ki herkes kara derili bir denizcinin başı sanabilirdi. Ancak iyice bakınca bu karanın deriden kaynaklanmadığını, yanarak kararmış bir baş olduğunu anlamıştı. Gözlerin kara derili gözleri, burnun kara derili burnu, dudakların kara derili dudakları olmadığını da anlamıştı. Kara deriller kara gözlü, yassı burunlu, dolgun dudaklı olurlardı. Miğferin içindeki kesik başın gözleri maviydi. Burun sivri, dudaklar inceydi. Gözlerin mavi, burnun sivri, dudakların ince olduklarını belirlediğinde öleceğini sanmıştı. Hiç değilse saçlar kara derili saçı gibi karadır umuduyla miğferi yerden almıştı. Saçlar kiremit kırmızısı çıkmıştı. Haşlanmış istakoz kırmızısı. John'un saçları. John'un burnu, John'un başı. Burada sustu. Elindekini Angelo'ya uzattı. Al çavuş. Kopuk kopuk konuşurken hep göğsüne bastırdığı için Angelo başı ancak yandan görebilmişti. Önden görünce eli ayağı buz kesti. Fal taşı gibi açılmış gözleri, şaşkınlık belirten yarı aralık ağzıyla sanki görmeyi sürdürüyordu ve gördükçe düşünmeyi sürdürüyordu. Düşündükçe de gövdesinden koptuğuna inanamıyordu. Yine de aldı başı. Daha fazla bakmadan gri torbalardan birini attı. Sonra Sierra Mike ekibine gidip şok geçirmekte olan bir Maro'nun hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi ve Stefano'nun yanına döndü. Gazla Stefano, karargaha dönüyoruz. Fransızlar diye sordu Stefano, Fransızlar yok diye yanıt verdi. Ama tam bu sırada telsiz cızırdayarak Charlie'nin öfkeli sesini duyurdu. Neredesin baş belası herif? Stefano ile dönüyoruz şef. Onu da götürmüşsün biliyorum. Sonra hesaplaşacağız seninle. Hemen geliyorum şef. Hayır efendim. Gelmiyorsun. Şimdi doğru Fransızlara gideceksin, anladın mı? Generalin emri. Kurtarma ekipleri çalışırken fotoğraf çekilmesini istiyordu. Amerikalılara gittiğini, benim gönderdiğimi söyleyince Fransızlara da gitmeni istedi, fırla. Peki şef, diye mırıldandı. Bir başka Fabio ile miğfer içinde bir başka kesik başla karşılaşmamayı umarak. Sonra Fransızlara gidip Ferruccio'yu buldu ve daha da beter bir şeyle karşılaştı. Ferruccio kazmayı yere bıraktı. Yanaklarından inen teri kurulamak için bezden maskesini indirdi ve acı çekmeye alışık olmayan yeni yetme yüzü öfkeyle buruştu. Eşi ol eşekler, Milano'dan kalkıp Beyrut'a gelmesi için ne yalanlar uydurmuşlardı. Çok soylu bir girişimdi, övüneceği bir deneyimdi. Kent halkı bağrına basacaktı onu. Barışa kavuşmaları için insanlara yardım edilmeliydi. Yalancılar, reziller, alçaklar. Okulu yeni bitirmiş bir çocuk, uçaklara bomba koyarak, havaalanlarını tarayarak, insan kaçırarak, şantaj yaparak, başkalarının topraklarında şiddete yol açarak, yıllardır dünyayı huzursuz eden bir ülke için hangi ilke uğruna kellesini koltuğuna alacaktı? Üstelik önceleri bu sözlere inanmış, soylu girişim dediklerine büyük bir istekle hazırlanmıştı. Güneş altında bitip tükenmeyen yürüyüşler, poligonda atış çalışmaları, süngü talimleri, patlama zamanını hesaplamayı öğrenmek için patlama denemeleri. Bu kanlı kent uğruna gidersen her şey biter diyen Daniela ile kavga bile etmişti. C-130'a biner binmez her şeyi anlamıştı. Uzunlamasına yerleştirilmiş sıralara, elektrik tellerine konmuş kuşlar gibi tünedikleri, tuvalete gitmek için yerinden kalktığında insanın ayağını basacak yer bulamadığı, buz gibi gürültülü, dökülen bir uçaktı. Tuvaletler leş kokan bir bidon gibiydi. Küçücük işeme yerleri hemen çişle doluyor, uçak sarsıldıkça insanın üstüne çiş sıçrıyordu. Asık suratlı, suskun subaylar korkularını gizlemek için uyur gibi ya da ters tuttukları bir gazeteyi okur gibi yapıyorlardı. Soluk yüzlü, kaygılı erler, gizleyemedikleri korkularını bastırmak için ölümle ilgili şakalar yapıyorlardı. Vasiyetini yazdın mı sen? Mezarlıkta yer ayırttın mı? C-120 çarpar gibi küt küt ederek piste konduğunda yüreği ağzına gelmişti. Küt kütleri duyunca bayılacak gibi olmuş. Falına sarılmıştı. Şarjörün yerinde olup olmadığına baktıktan sonra içinden şöyle demişti. Sol dizimde çatlak olduğunu niye söylemedim? Dizinde çatlak olanları sakata ayırıyor, Milano'ya gönderiyorlar. Niye söylemedim? Çünkü sinemalardaki, televizyonlardaki savaşı görmek istiyordum. Budalalığımın nedeni bu. Savaşa boş ver. Beyrut'u görmek istiyorum diye direttiğimde, kes sesini budala, salak diye öfkelenen annemin hakkı varmış. Üsse ayak basar basmaz anlamıştı bunu. Daha çantasını bırakmadan kampa çeliği tereyağıymış gibi delip geçen iki RPG zırhlı savar füzesi düşmüştü. Ardından RPG'lere havanlar eklenmiş, komutan sığınağa inilmesi komutunu vermişti. Sığınakta korkusundan donuna dolduran, kulan para olmadığı için dövünen soğan lakaplı kasertalı biri vardı. Kulan para olsaydım keşke, oğlancı olsaydım. Kulan paraları eşcinselleri askere almıyorlar. Kulan para olsaydım beni de almazlardı. Bir süre sonra soğana, istiyorsan hala olabilirsin diye bağırarak yukarı çıkmış ve bir şarapnel birkaç tel saçını alıp götürmüştü. Saçını, iğrenç kent, korkudan, düş kırıklığından, Daniela'yı kesin olarak yitirmenin hüznünden başka bir şey vermemişti ona bu iğrenç kent. Bu sabahki toplu kıyım ise hepsine tuz biber ekmişti. Maskesini taktı, kazmayı yeniden eline alıp kazmaya koyuldu. Eşi oğlu eşekler nasıl kıymışlardı? Ölümün böyle bir kıyım olabileceği kimin aklına gelirdi? İtalya'da ölüm, büyük annenin yaşlılıktan ölmesi, yatağında çiçekler mumlar arasında uyur gibi uzanırken, ailenin başucunda Requiem Aeternam okuması demekti. Floransa-Bologna otoyolunda bir motosikletçinin bir otobüsün altına girmesi, trafik polislerinin üstüne bir örtü atmaları ve geçenlerin yalnızca bir cesedin belli belirsiz çizgileriyle paramparça bir motosiklet görmeleri demekti. Milano'ya tam oturduğun mahalleye göç etmiş bir Sicilyalının kavga ettiği bir başka Sicilyalı tarafından karnının deşilmesi, polisin yaklaşmana izin vermemesi ve uzaktan seçilen kanlı bir çarşafın üstünde bir kadının "Turiddu, Turiddu" diye çığlıklar atması demekti. Hemen unutulan bir ürperti, ara sıra ve büyük bir hüzünle akla gelen bir cenaze, bir mezardı. Ama burada, az önce büyük bir kirişi kaldırmışlar, altından daha ölmemiş bir Fransız paraşütçü çıkmıştı. Öyle canlıydı ki, kolları parçalanmış da olsa gülümsemeye çalışarak "Mersi, mersi" diyordu. Ama kiriş kaymış, paraşütçüden geriye bir et ve kemik yığını kalmıştı. Üstelik ölüm leş gibi kokuyordu. Geçen yıl zeytinyağı tenekesine düşen farenin koktuğu gibi kokuyordu. Annesi bilmediği için nereden geliyor bu pis koku diye söylenip durmuştu. Bilse kurtarma ekiplerine katılmaya kalkışmazdı. Kim bilir, belki de gönüllü olurdu yine. Çünkü bir kişiyi, tek bir kişiyi bile kurtaracak olsa kendisini daha az budala, daha az salak sayacak ve Daniela'ya şu satırları yazabilecekti. "Sevgili Daniela, Beyrut yüzünden bıraktın beni. Ama Beyrut'a gelmeseydim kimseyi kurtaramazdım. Sen kimseyi kurtardın mı hiç? Selamlar, Ferruccio." "Dayan Ferruccio, yorulma Ferruccio. Şu et ve kemik yığını yüzünden, zeytinyağı tenekesine düşen farenin leş kokusu yüzünden cesaretin kırılmasın. Bu iğrenç kentte karşılaştığın korkulara, düş kırıklıklarına bir anlam ver. Bu taşların altında soluk alan birine, sen olmasan ölecek birine rastlayacaksın. Dayan bunun için, yeter." Kendisiyle hesaplaşmayı keserek gözlerini kıstı. Kaldırdığı taşlar arasında bir klozet vardı ve içinden pembe güllü açık mavi bir bez parçası çıkıyordu. Pembe çiçekli açık mavi bir bez parçası mı? Evet, ama pembe çiçekli açık mavi bezin içinde ne vardı? İyice baktı. Ferruccio kazmayı elinden bıraktı ve tam o sırada Angelo Fransız karargahına girdi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.